Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Şimdi Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini vezzeytuni ve turisini. قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla İncire ve zeytine andolsun. Sina dağına ve şu emin beldeye, güvenli şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyasından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi?
تا Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17:20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahre Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 18 Şehrivar 1400, Hicri Kameri 2 Sefer 1443 ve Miladi Takvimle 9 Eylül 2021 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamine, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, dinin gençlere olan değerli bakışı, düzenli hayat ve Afganistan ve Amerika'nın millet oluşturma planının yenilgisi adlı programlarımızı dinleyebileceksiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
Tahran'ın nükleer silahsızlanmanın uluslararası sistemi gündeminde kalması gerektiğini bildirdi. Garibabadi, İran nükleer taahhütlerine bağlılık açısından en şeffaf ülkedir dedi. General Eşleri, İran-Azerbaycan Cumhuriyeti sınırlarının dostluk sınırları olduğunu söyledi. Amerika'da koronadan ölenlerin sayısı 670 binin üzerine çıktı. Afgan Şii Ulema Konseyi Taliban'ın kabine yapısını eleştirdi. Öte yandan Taliban Afganistan'da gösterileri yasakladı. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı Erbayin Hüseyin'in merasimi için Irak'a gidecek ziyaretçi sayısının artırılması için Irak'a çağrıda bulundu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile iki ülke arasındaki ilişkilerdeki son gelişmelerin yanı sıra bölgesel meseleler ve Bağdat toplantısının kazanımları hakkında telefonda görüşerek fikir alışverişinde bulundu. İran Dışişleri Bakanı görüşmede Erbayin Hüseyin'in merasimlerine katılacak İranlı ziyaretçilerin korona salgınının göz önüne alınarak sağlık kuralları çerçevesinde sayılarını arttırılması yönünde beklentilerin olduğunu söyledi. Irak Dışişleri Bakanı da Bağdat hükümetinin sağlık protokollerine uygun olarak ziyaretçi sayısını arttırma konusunun takipçisi olacağını belirterek konuyu araştıracak ve buna göre cevap vereceğiz dedi. Irak hükümeti Erbayin merasimlerine İran'dan 30 bin kişinin katılması için izin verirken bunların da uçuştan 72 saat önce PCR testlerinin negatif olması gerektiğini ve seyahatin yalnızca hava yoluyla yapılması gerektiğini bildirdi.
Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan dün gece İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'la telefon görüşmesi yaptı. Telefon görüşmesinde Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan'ın İran Dışişleri Bakanı olarak atanması vesilesiyle tebrik ederken aralarındaki önceki görüşmeleri ve dostluğu gözden geçirdiler. İki komşu ülke arasındaki iyi ilişkilere vurgu yaptı. Yapılan telefon görüşmesinde Emir Abdullayan, telefon görüşmesi ve tebrikten dolayı teşekkür ederken, iki ülke arasında güçlü ve istikrarlı ilişkilere dikkat çekti ve iki ülke arasında ikili bölgesel ve uluslararası konularda istişarelerin öneminin altını çizdi. İran Dışişleri Bakanı ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı Şeyh Muhammed bin Raşid El Maktoum ile yaptığı son görüşmeye atıfta bulunarak iki ülke liderlerinin ilişkilerin gelişmesini desteklemede olumlu görüşlerinin önemini vurguladı.
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani bugün diplomatik bir heyet başkanlığında Tahran'a gelecek. Fars Haber Ajansı'na göre Katar Dışişleri Bakanı'nın Tahran ziyareti sırasında İranlı mevkitaşı Hüseyin Emir Abdullahyan ile İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nda görüşmesi planlanıyor. Katarlı yetkili muhtemelen bu gezi sırasında İran İslam Cumhuriyeti'nin diğer bazı yetkilileriyle de görüşecek. Ziyaret sırasında iki ülke yetkilileri arasında yapılacak istişarelerin ana başlıklarından birinin Afganistan'daki son gelişmeler olması bekleniyor. Bu, Katar Dışişleri Bakanı'nın Emir Abdullahyan'ın İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak atanmasının ardından Tahran'a yaptığı ilk ziyaret olacak.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahtirevanchi, Amerika'yı nükleer denemeler yapmakla eleştirdi ve nükleer silahsızlanmanın uluslararası sistemin gündemine kalması gerektiğini söyledi. Mecid Tahtirevanchi, uluslararası nükleer testlerin önlenmesi günü münasebetiyle kapsamlı nükleer denemelerin yasaklama anlaşmasının imzalanmasının 25. yıl dönümüne işaretli nükleer ve çevre sağlığı kurbanları saygıyla anarak, şimdiye kadar yapılan toplam 2000 testten 1054'ünün Amerika'ya ait olduğunu, bu oranın diğer ülkelerle mukayese edildiğinde Amerika'nın başı çektiğini söyledi. İranlı yetkili bu etkinliğin ana hedef kitlesi nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasının 6. maddesi uyarınca nükleer silahsızlanmayı taahhüt eden nükleer güçlerdir dedi. Mecid Tahtirevanchi terör rejimi İsrail'in nükleer silahlarına ve katliamına atıfta bulunarak uluslararası toplumu anlaşmaya kayıtsız şartsız bağlı kalmaya ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın nükleer tesisleri üzerindeki denetimini kabul etmeye çağırdı. Nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasının yürürlüğe girmesini memnuniyetle karşılayan İranlı yetkili, nükleer silahsızlanmanın uluslararası gündeminde kalması gerektiğini, çünkü yalnızca nükleer silahsızlanmanın ve bu silahların tamamen yok edilmesinin bu silahların kullanılmayacağını garanti edebileceğini söyledi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nda İran'ın temsilcisi Kazım Garibabadi, dün televizyon röportajında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi'nin son yayınladığı rapora tepki göstererek, İran İslam Cumhuriyeti nükleer taahhütlerini icra bakımından en şeffaf ülkedir dedi. Kazım Garibabadi, İran İslam Cumhuriyeti Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın en fazla denetim yaptığı bir ülke olduğunu, İran'ın mevcut nükleer faaliyetlerinde ve ajans ile olan mevcut nükleer taahhütlerin uygulanmasında hiçbir belirsizlik olmadığını söyledi. Garibabadi, İran'ın yükümlülükleri ve haklarına uygun olarak gerçekleştirdiği tüm faaliyetler, nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması NPT kapsamındadır dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana merkezli uluslararası kuruluşlarda daimi temsilcisi, yaptırımların kaldırılmasında Batı'nın Tahran'dan kendilerinin de uymadığı bir nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini talep edemeyeceğini kaydederek, bu tür haksız talepler için herhangi bir yasal dayanak yok dedi. İranlı yetkili, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ne yazık ki her zaman siyasi bir yaklaşım benimsedi ve bağımsızlığını, tarafsızlığını ve uzmanlığını ayaklar altına aldı dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana merkezli uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi Grossi'nin İran ile ajans arasında 4 güvenlik sorunu olduğunu belirten raporuna cevaben, ajansa bağımsızlığını, tarafsızlığını ve profesyonelliğini korumasını tavsiye etti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Grossi, salı akşamı yayınladığı raporda ajansın İran'daki faaliyetlerinin ciddi şekilde zayıfladığını iddia etti.
Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin uluslararası yükümlülükleri ihlal ederek nükleer anlaşmadan yasa dışı bir şekilde çekilmesine rağmen Amerika'nın müzakerelere geri dönmesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Blinken, dün Almanya'nın güneybatısındaki bir hava üssünde Alman mevkidaşı Heiko Maas ile düzenlediği ortak basın toplantısında Amerika nükleer anlaşmaya dönme için müzakereleri durdurmaya yaklaşıyor dedi. Amerikan Dışişleri Bakanı basın toplantısında Amerika'nın nükleer anlaşmaya geri dönmenin Amerika'yı daha az yararlı olacağı noktaya yaklaştığını iddia etti. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesi ve Avrupalıların uluslararası anlaşmaya bağlı kalmamasından bahsetmeksizin İran'ın Viyana'daki nükleer anlaşmayı yeniden ihya etme müzakerelerine en kısa sürede dönmesini umduğunu dile getirdi. Bu zamana kadar Viyana'da Amerika'yı nükleer anlaşmaya tekrar katılması için anlaşmaya dahil olan diğer ülkelerin katılımıyla 6 tur müzakere yapıldı. Bu bağlamda Tahran, Washington tarafından tüm tek taraflı ve yasa dışı yaptırımların kaldırılması ve bunların doğrulanmasının bu konuda bir anlaşmaya varmasının şart olacağını bildirdi. Amerikan Başkanı Joe Biden yönetimindeki yetkililer İran'a karşı azami baskı siyasetinin başarısını defalarca itiraf ederlerken ancak şimdiye kadar anlaşmaya dönmek için gerekli adımları atmayı reddettiler.
İran İslam Cumhuriyeti Emniyet Güçleri Komutanı General Hüseyin Eşleri, İran sınırlarında özellikle Doğu Azerbaycan sınırlarında istikrar ve sükunetin hakim olduğunu belirterek, İran-Azerbaycan Cumhuriyeti sınırlarının dostluk sınırları olduğunu belirtti. Colfa kentinde sınır birliklerini ziyaret eden Eşleri, ülke sınırlarında sorun bulunmadığını ve Doğu sınırlarında kontrol ve gözetim altında olduğunu söyledi. Sınırların yeni teknolojilerle donatıldığını ifade eden General Eşleri, sınır boyunda görev yapan askeri birliklerin faaliyetlerini takdir etti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İranlılar koronavirüs salgınıyla kararlılıkla ve mücadeleyle üstesinden gelecekler dedi. Tümgeneral Selami, Şehit Süleymani Planı'nın 5. adımının uygulama süreciyle ilgili bir toplantı yaptığı açıklamada, azim ve çabayla koronavirüsü mücadele ve başarılı bir şekilde sürecek ve bu salgının kökü eninde sonunda yok edilecek dedi. Tümgeneral Selami, çevrimiçi toplantı hazır bulunan İran'ın farklı bölgelerindeki devrim muhafızları komutanlarına aşılama ve farklı bölgelerdeki Şehit Süleyman planının hedeflerine ulaşmak için 24 saat aralıksız çalışma talimatı verdi. General Kasım Süleymani planının 5. adımı İran Sağlık Bakanlığı'nın yardımıyla halkın aşılanmasına adanmıştır. General Şehit Kasım Süleyman'ın planındaki en önemli husus hastalıkları tespit etmek ve önlemeye odaklanmak için ailelerin ve toplum üyelerinin işbirliğiyle mahalle ve cami bazlı bir plandır.
İran Sağlık Bakanı hali hazırda ülkede yeterli korona aşısının olduğunu söyledi. İran Sağlık Bakanı Behram Einullahi, Şehit Süleymani Projesi'nin 5. adımının uygulanmasını gözden geçirmek için dün çevrimiçi toplantıda yaptığı açıklamada şu anda 21 milyon doz aşı İran'da depolanmıştır dedi. İran Sağlık Bakanı Perşembe günü 8 milyon doz aşı, Pazar günü 10 milyon doz aşı ithal edileceğini ve ay sonuna kadar 40 ila 50 milyon doz korona aşısının ithal edileceğini söyledi. Yabancı kaynaklardan korona aşısının teminiyle eş zamanlı olarak ülkede İran'ın korona aşısı Cov-İran Bereket ile genel aşı çalışmaları yapılıyor.
Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı günlük koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte 308.437 COVID-19 testi yapıldı. 23.914 kişinin testi pozitif çıktı. 262 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 30.103 oldu. Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 2 kişi de Mu varyantı görüldüğünü açıkladı. Koca, şu an ilave bir tedbir getirmeyi düşünmüyoruz çünkü şu ana kadar bizim yeni varyant olarak tespit ettiğimiz 2 vaka dışında olmadı Mu ile ilgili. Dolayısıyla ağırlıklı Delta ve Delta Plus şeklinde %90'a geçen oranda söz konusu dedi.
Amerika'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatlik kayıplarla birlikte 670 bini aştı. John Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre Amerika'da virüs bulaşanların sayısı 41 milyon 372 bini aştı. Amerika Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Antonio Fauci, geçtiğimiz günlerde Delta virüsünün patlak vermesi nedeniyle Amerika'daki durumun koronavirüs açısından vahim bir hal aldığını duyurmuştu. Amerika'nın bazı eyaletlerindeki hastaneler koronavirüsü salgını nedeniyle şu anda personel ve yatak sıkıntısı yaşıyor. Amerika'da geçen hafta teşhis edilen koronavirüs vakalarının 1/4'ünden fazlasını çocukların oluşturduğu açıklandı.
Öte yana Kuzey Makedonya'nın kuzeybatı bölgesindeki Kalkandelen şehrinde bulunan COVID-19 hastalarını tedavi gördüğü merkeze çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti. Makedonya Sağlık Bakanlığı açıklamasında şu ana kadar yangında 10 kişinin hayatını kaybettiği onaylandı ancak bu sayı yükselebilir denildi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Bakü-Ankara ortak tatbikatı ile ilgili Ermenistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasına tepki gösterdi. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullahova, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın Bakü-Ankara ortak tatbikatı sırasında yaptığı kritik açıklamalara tepki göstererek şöyle dedi. Kendi toprağında tek başına veya başka ülkelerin katılımıyla tatbikat en tabii haktır ve Azerbaycan Cumhuriyeti bu zamana kadar tek veya başka ülkelerin iştirakiyle çok sayıda tatbikat yapmıştır.
Siyonist kaynaklar terör rejimi İsrail'in ikinci cezaevinin Filistinli esirler tarafından yakıldığını bildirdi. Şahap haber ajansı dün İbranice kaynaklara atıfta bulunarak Filistinli esirlerin Nagab çöl bölgesindeki Katsiyut hapishanesinin 6. koğuşuna ateşe verdikten sonra Ramon hapishanesindeki Filistinli esirlerin de bu hapishanenin 2 koğuşuna ateşe verdiklerini bildirdi. Terör rejimi İsrail güvenlik güçleri pazartesi günü işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Calbu hapishanesinden 6 Filistinli esirin firar etmesinin ardından Filistinli mahkumlara baskın düzenledi.
Haber kaynakları Perşembe sabahı Suriye askerlerini taşıyan bir arabanın güneydeki Dar'a ilinden geçişi sırasında bir bombanın patladığını bildirdi. Teslim Haber Ajansı'na göre bu terörist saldırıda 7 Suriyeli askeri ölürken 3 kişi de yaralandı.
Afganistan Şii Ulema Konseyi bu ülke halkının beklentilerine rağmen Taliban'ın geçici kabinesinin oluşturulmasını eleştirdi. Afganistan Şii Ulema Konseyi Konseyi çarşamba günü yayınladı bildirdi. Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin yanı sıra Taliban'ın ülke halkına ve uluslararası topluluğa kapsamlı bir hükümet ve tüm etnik grupların aynası olma vaadinin ardından ilan ettiği yeni kabinenin beklentileri karşılamadığını bildirdi.
Taliban grubu Afganistan'da izinsiz gösterileri yasakladığını duyurdu. Şafakna Afganistan'ın bildirdiğine göre Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahit, Afgan İçişleri Bakanlığı'nın ülkede gösterileri yasaklayan yakın tarihli bir duyurusuna atıfta bulunarak gösterilerin yasal olması gerektiğini ve herhangi bir gösterinin İçişleri Bakanlığı'nın iznine tabi olduğunu söyledi. Açıklamada yasal süreçten geçmeden ve izin almadan hiç kimsenin gösteri yapmaya ve halkı huzursuz etmeye hakkı olmadığı belirtildi.
Rus Gazprom CEO'su uçak yakıtı için Amerikan doları yerine Çin yuanı ve Rus rublesi ile ödeme yapmaya başlandığını söyledi. Bu arada Rusya Maliye Bakanlığı geçtiğimiz günlerde doları düşürmek için ülkenin ulusal servet fonundaki doların tamamen kaldırıldığını duyurmuştu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Tahran diplomasisi Afganistan'da kapsayıcı diyaloğu kolaylaştırma çabaları ile ilgili. İran İslam Cumhuriyeti'nin ilkeli politikası Afganistan'da kapsayıcı diyaloğu kolaylaştırmaktır. Bu bağlamda dün İran'ın ev sahipliğinde Afganistan'a komşu ülkelerin dışişleri bakanları sanal bir toplantıda bir araya geldiler. İran, Çin, Pakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan Dışişleri Bakanlarının Afganistan konulu oturumu neden önemli ve Afganistan komşuları ise bu ülkede gerginliklerin sonlandırılması ve kalıcı istikrarın sağlanması için nasıl bir çözüm ve girişim peşindeler? İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Tahran'da Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile son görüşmede, Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesinin Afganistan'da tüm kavimler ve gruplarla barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması ve taamül bağlamında bir dönüm noktası olduğuna işaretle, komşular da dahil olmak üzere diğer ülkelerin rolü yalnızca tüm Afgan etnik gruplarının ve kesimlerin varlığı ile kapsayıcı ve katılımcı bir hükümetin kurulmasını kolaylaştırmak olması gerektiğini söyledi. Afganistan gelişmelerinin yorumlanmasındaki bu görüş ve Tahran oturumunun önemi hakkında iki önemli konu mevcuttur. Birinci konu, her türlü şiddet ve kardeş katliamından kaçınılması zaruretidir. Afganistan Pençir'den ülke liderlerinin şehadetiyle ilgili gelen haberler endişe ve esef vericidir. İkinci konu, Afganistan halkının sorunları ve acılarının dikkate alınması zaruretidir. İran İslami Şura Meclisi Başkanlık Heyeti Üyesi Ali Rıza Selimi, İran'ın ev sahipliğinde Afganistan komşuları Dışişleri Bakanları oturumunun düzenlenmesine işaret ederek, İran siyaseti İslam İnkılabı rehberinin de vurguladığı gibi halkları desteklemektir ve hali hazırda İslami İran Afganistan halkını merak ediyor dedi.
İslami Şura Meclisi Başkanlık Heyeti Üyesi Afganistan'da sadece belirli bir kesim değil, halkın tüm kesiminin haklarına destek verilmesi gerektiğinin altını çizerek Afganistan komşu ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısının bir yandan gerginlikleri azaltmak ve diğer yandan da bütün Afgan halkının haklarını ihya etme yolunu açabileceğini düşündüğünü belirtti. Hiç şüphesiz İran, Afganistan'da barış ve güvenliğin sağlanması için bölgesel ve uluslararası diplomasi çerçevesinde işbirliğine hazırdır ve bu bağlamda Afganistan halkının acılarını hafifletmek ve ülkenin tüm etnik ve demografik yapısından oluşan kapsayıcı bir hükümetin kurulması için çalışmaktadır. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Pençir konusunun sadece siyasi çözümü olduğunu vurgulayarak bu bölgenin kuşatılmasının uluslararası yasalar ve insani hukuk açısından kabul edilemez olduğunu belirtti. Hatipzade bu ülkede her türlü yabancı müdahaleyi de kınayarak stratejik hata yapan dostlar unutmasınlar ki Afganistan coğrafyası yabancı güçleri ihraç etmek için savaşan bir halkın coğrafyasıdır dedi. Said Hatipzade ayrıca Pençir halkına açlık dayatmak, onları kuşatarak su ve elektriklerini kesmenin endişe verici olduğunu belirterek Taliban'dan daha önceki sözlerine ve taahhütlerine bağlı kalmasını istedi. Hiç şüphesiz bu topraklarda barış ve huzur ancak halkın oyları ve tüm etnik grupları kapsayan bir hükümetin kurulmasıyla gerçekleşir. Afganistan mevcut durumda tüm gruplar ve kavimler arasında diyalogla dayanışmaya varmaktan başka çaresi yoktur. İran İslam Cumhuriyeti de buna esasen Afganistan kaderi hakkında Afganistan halkının karar vermesi gerektiğini savunuyor.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Celbu hapishanesinden kaçış ve Siyonist rejimin şaşkınlığı etrafında. İşgal edilen Filistin topraklarının Bisan bölgesinde Siyonist rejimin en güvenlikli hapishanesi olan Celbu hapishanesinden 6 Filistinli esirin kaçmayı başarması, bölge halkı ve medya çevrelerine ilaveten Siyonist rejim yetkililerini de şaşkına çevirdi. Öyle ki bu konuda yaptıkları çelişkili açıklamalar onların çaresizliğini açıkça gözler önüne seriyor. 6 Eylül pazartesi sabah saatlerinde 6 Filistinli esirin korsan rejimin en güvenlikli hapishanesinden kahramanca firarları, korsan rejimin acziyeti ve çaresizliğini ilaveten Filistinli mücadelecilerin planlama, güç ve başarılarının boyutlarını dünyaya göstermiş oldu. Kaçan 6 esirden beşinin İslami Cihat Hareketi'ni, birinin ise Fetih Hareketi'nin askeri kanadı durumundaki Aksa Şehitleri Tugaylarına mensup olduğu belirtildi. Bu arada Siyonist işgalci güçleri söz konusu Filistinlileri bulmakta çaresiz kalınca, dün sabah Cenin'in kuzeyindeki Ya'bed ve Arrabe kasabalarında Celbu hapishanesinden firar eden bazı esirlerin ailelerin evlerine baskınlar düzenledi. Bu baskınlarda söz konusu esirlerin ailelerinden 3 kişiyi tutukladılar. Siyonist rejimin güvenlik ve istihbarat kurumlarınca yeni bir darbe olarak kabul edilen bu başarı ve şaşırtıcı kaçış operasyonu ile ilgili birkaç önemli nokta dikkate değerdir. Birinci konu, Siyonist rejimin bu kaçıştan geçen birkaç günün ardından hala şokta ve şaşkınlıkta olması ve de Filistinli esirlerin en güvenlikli hapishanesinden nasıl kaçmayı başardığını kesin olarak anlayamamalarıdır. Çünkü Siyonist kaynaklar ve basın bu konuda farklı ve çelişkili açıklamalar yapmaya devam ediyor.
Filistin Sema Haber Ajansı konuyla ilgili Siyonist rejimi yetkililerinden İsrail rejimi polisinde hapishaneler Kuzey Bölge Komutanı Eric Jacob'dan nakleden Filistinli esirlerin Celbu hapishanesinden tünel kazıyarak kaçmadığını, bunun için binanın altında bulunan bir deliği kullandıklarını söyledi. İkinci konu, Siyonist rejimin kendi medya ve haber çevrelerinin yardımıyla bu büyük ve tabii ki tarihi yenilgisini örtbas etmeye çalışmasıdır. Bu yüzden bu konuda çeşitli haberler ve raporlar yayınlanıyor. Fakat yine de işgalci rejime bağlı bazı yetkilere dayanarak rejimin tehlikeli bir yenilgi aldığı belirtiliyor. Siyonist basından Haaretz gazetesi bir güvenlik yetkilisine dayanarak Filistinli esirlerin Celbu hapishanesinden kaçması İsrail için birinci dereceden açıkça güvenlik bir hata olduğunu yazdı. Konuyla ilgili üçüncü önemli konu, Filistinli esirlerin korsan rejimin hapishaneleri ve hatta belki de güvenlik kurumlarının gizli ve güvenlik planlarına ulaşmasıdır. Yine Haaretz gazetesi bir güvenlik yetkilisinden naklen, güvenlikli bir cezaevinin imar planının yayınlanması, hapishaneler işlerinin devamı için güvenlik istihbari yenilgi sayılıyor diye yazdı. Dördüncü önemli konu ise bu olayın yaşanmasıyla korsan rejim başbakanı Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid koalisyon kabinesinin bu durumda her zamankinden daha çok düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasıdır. Bu yüzden başbakan geçen gün bu konuda tutum sergileyerek konuyla ilgili endişeli olduğunu, Hırt rejimin tüm güvenlik kurumların bu konuda çalışmalarını istedi. 6 Filistinli esirin Hırt rejimin en güvenlikli hapishanesinden kaçmaya başarması, bölge halkı ve özellikle Filistin halkına korsan rejimin güvenlik kurumlarının güçleri hakkındaki iddiaların ne kadar içi boş ve yalan olduğunu ispatlarken, aynı zamanda bu rejimin birçok güvenlik zaafı ve boşluğundan acı çektiğini ve Filistinlerin bu boşlukları kullanarak İşgalci rejimin yapısına tehlikeli darbeler indirerek onun sarsılmasına sebep olduğunu göstermiş oldu. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 18 Şehriver 1400, Hicri Kameri 2 Safer 1443 ve Miladi 9 Eylül 2021 Perşembe. ...1322 yıl önce bugün Hicri Kameri 2 Safer 121 yılında Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunu 4. İmam Hazreti Zeynül Abidin'in değerli oğlu Zeyd bin Ali bin Hüseyin aleyhisselam şehit edildi. Ceddi Resulullah'ın dinini ve İmam Hüseyin aleyhisselamın kıyamını korumak ve Emevilerin zulmüne karşı koymak için kıyam eden Zeyd, yiğitçe bir savaştan sonra Kufe şehrinde şehit düştü. Zeyd'in kıyamı Hicri Kameri 61 senesinde vuku bulan Aşura kıyamının bir devamı olarak kabul ediliyor. Zira bu kıyam sonrası tekrar Müslümanlar içerisinde hak taleplik mücadelesi başladı ve sürekli olarak zalim hükümdarlara karşı mücadelede kendilerine liderlik edecek birinin çıkmasını bekliyorlardı. O dönemde başta Tevvabin ve Muhtar Sagafi olmak üzere çeşitli kıyamlar vuku buldu ki bu kıyamlardan güdülen asıl amaç İmam Hüseyin aleyhisselamın yere dökülen kanının intikamının alınması ve Beni Ümeyye'nin zalim hükümetinin düşmesiydi. ...52 yıl önce bugün Hicri Şemsi 18 Şehriver 1348'de İranlı ünlü yazar ve eleştirmen Celal Ali Ahmet vefat etti. Hicri Şemsi 1302'de Tahran'da dünyaya gelen Ali Ahmet, Hicri Şemsi 1325'te Tahran Üniversitesi'nin Edebiyat Fakültesinde mezun oldu. İkinci Dünya Savaşı sırasında siyaset sahnesine giren Ali Ahmet, yazarla basında çalışmakla başladı ve Hicri Şemsi 1332'den itibaren talim ve terbiye işleriyle uğraştı ve birçok makale yayımladı. ...42 yıl önce bugün Hicri Şemsi 18 Şehriver 1358'de İranlı ünlü müzisyen ve İran'ın yeni musiki kurucularından olan Üstad Ali Naki Veziri vefat etti. Hicri Şemsi 1302'de büyük musiki okulunu kuran Veziri konserler düzenlemeye başladı. Veziri Meşruta İnkılabı'ndan sonra İran'ın yeni musiki babası ve kurucusu lakabını aldı. ...698 yıl önce bugün Hicri Kameri 2 Safer 745 yılında Mısırlı meşhur şair ve edebiyatçı Ebu Reyhan Kırnati vefat etti. Kırnati, Hicri Kameri 654 yılında Endülüs'te dünyaya geldi ve ilim öğrenmek için o dönemin önemli ilim merkezlerine seyahatler düzenledi. 679 yılında ise temelli Mısır'a yerleşerek ömrünün sonuna kadar bilimsel çalışmalarını orada sürdürdü ve birçok eser kaleme aldı. ...53 yıl önce bugün Hicri Kameri 2 Safer 1390'da Iraklı yazar ve düşünür Doktor Ahmet Emin vefat etti. Hicri Kameri 1320'de Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyindeki Kazimeyn'de dünyaya gelen Ahmet Emin sahip olduğu üstün zeka ve yeteneğiyle felsefe ve matematikte doktorasını aldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Doğalgazdaki artışlar nedeniyle elektrikte %20 zam gündemde.
Milli Gazete.
Akşener tek başına iktidar olmanın formülünü açıkladı.
Yeni Asya.
Okulların açılması doğru ama tedbirler eksik.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Erdal Sağlam 7 Eylül tarihli Cumhuriyet gazetesinde OVP enflasyonla mücadelede başarısızlığın itirafı başlıklı yazısına yer veriyor. Önümüzdeki 3 yılı kapsayan orta vadeli program açıklandı. Program hedeflerini hükümetin enflasyonla mücadelede başarısızlığın itirafı bir metin olarak görmek de mümkün, yerine getirilemezse bile hedef olarak uzun yıllardır konulan %5'lik enflasyon rakamının 2024 yılı için bile mümkün olamayacağını kabul ettiler. Buna rağmen OVP'ye konulan yüksek enflasyon rakamları bile en iyimser hedeflerden biri olarak görülüyor diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
OVP hedeflerine kaba olarak bakıldığında enflasyon ve büyümenin yüksek seyrettiği, iç ve dış talebin canlı seyrini koruyacağı varsayımının baz alındığını, buna bağlı olarak cari açık ve kurlardaki değer kaybının ise düşük tahmin edildiğini söyleyebiliriz. İktisatçıların analizlerine baktığımızda makro dengelerin tutarlılığı açısından önemli bir sorun bulunmadığı ama beklentilerin ve buna bağlı yapılan tahminlerin iyimser olduğu yönünde yorumlarına rastladım. Bunun programın inanırlığını olumsuz etkilediği de doğal olarak belirtiliyor. Hükümetin daha önce yaptığı orta vadeli program hedeflerinden ne kadar uzak kaldığı, yani hedefleri gerçekleştiremediği göz önüne alındığında bu inanırlılık sorunu daha da büyüyor. Enflasyon açısından bakıldığında %5'lik enflasyon tahmininin gerçekleşme ihtimalinin 5 yıl sonrası için bile mümkün görülmediğini söyleyeyim. OVP 2024 yılında bile ancak %7,6'lık bir enflasyon hedefine yer verdi. Merkez Bankası'nın yeni revize ettiği yıl sonu hedefini tekrar revize eden OVP, bu yıl sonunda %16,2'lik bir enflasyona inileceğini, 2022 sonunda onun hemen altında %9,8'e düşüleceğini öngörüyor. Enflasyon tahminlerini bu haliyle bile çok iyimser bulan analistler, yıl sonunda en iyi ihtimalde bile enflasyon %18'in üzerinde kalacağını belirtirken, enflasyondaki durumun ne kadar içler acısı olduğu kendiliğinden ortaya çıkıyor. Bu arada OVP'de bu yılki büyüme rakamının %9 olarak tahmin edildiği görülüyor. Bunun üzerine gelecek yıl ise %5, ondan sonraki 2 yılda da %5,5'luk büyümeler hedefleniyor. Bu rakamlar bize yılın son çeyreğinde de büyümeye önemli bir fren gelmeyeceğini gösterirken, bu durumda enflasyon hedefine ulaşılmasının ne kadar zorlaşacağı da kendiliğinden ortaya çıkıyor. Başka bir sorun, Türkiye'nin bu yılki %9, hatta bazı yorumculara göre %10'a ulaşacak büyüme oranının üzerine 2022 yılında %5 daha nasıl büyüyeceği konusu. Hem de bunu OVP'de öngörülen biçimde cari açığını arttırmadan, dolayısıyla düşük kur artışı tahminleriyle birlikte yapıp yapamayacağı. Hedefler üzerinden bankacıların yaptığı hesaplara göre, OVP'de ortalama dolar kuru için 2021 öngörüsü 8.3 TL, 2022 için 9.3 TL, 2023 için 9.8 TL ve 2024 için 10.3 TL oldu. Bu hedeflere göre dolar kurunun iki haneye, yani 10 TL'nin üzerine çıkması ancak 2023 sonlarında gerçekleşecek.
Mehmet Ali Berçin 7 Eylül tarihli Karar Gazetesi'nde Türkiye ekonomisi ne zaman tökezler başlıklı yazısına yer veriyor. Bir firma ne zaman batar? Ekonomide olan biteni anlamak için herkesin başkalarından daha fazla yoğunlaştığı göstergeler vardır. Türkiye'de iktisatçı olmayanların çoğu döviz kuruna bakar, ardından faiz oranlarına ve krediye ulaşma şartlarının zorluğuna. Ücretliler için bu olgu alınan zam oranı ve maaşın zamanında yatıp yatmaması olabilir. Küçük bir esnafın mesela bir bakkalın battığı nasıl anlaşılır diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
İtibarını kaybedip hızlı satılan malları tedarik edemediği, gelirlerinin giderlerini yetmediği ve bazı taahhütlerini yerine getiremediği gün o bakkalın batma süreci başlar ve birileri alacaklarını tahsil etmek için icraya başvurduğunda artık filan iflas süreçleri başlar. Peki bir ülke ne zaman batar? Bir ülkenin batışı elbette bir firmanın batışına benzemez. Zaten 2008 yılında 638 milyar dolarla batan Lehman Brothers ölçeğinde bir firmanın veya bir ülkenin batmasına izin verilmedi. Bir ülkenin ekonomik düzeni ne zaman sürdürülemez bir hal alır sorusu galiba daha isabetlidir. Peki Türkiye'nin hangi riskleri ekonomiyi sürdürülemez bir noktaya taşır? Türkiye'nin en büyük riski kesintisiz ve hacimli dış ticaret açıklarıdır. Bu dış ticaret açıkları borç yönetimini çok zorlaştırıyor. İlaveten doğrudan ya da dolaylı etkileşimlerle enflasyonu ve işsizliği de arttırıyor, yatırımları köstekliyor. Dış ticaret açıklarının azaltılmasıyla ilgili çözüm önerilerinin makul olanları etkisiz, gerisi de tutarsızdır veya zararlıdır. Öğrenilmiş çaresizlik niteliğindeki bu hakikate dileyen makus talih de diyebilir. Hak yemeyelim. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ihracatçılara verilmesi kaydıyla Exim Bank'a verdiği krediler 19 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarması çok yerinde ve değerli bir karardır. Biraz dolambaçlı olsa da orta vadeli programa OVP'ye geldik. Dün açıklanan bu programa göre 2020-2024 yılları arasında Türkiye %80'i ithal ürünler için olmak üzere tam 255 milyar dolar dış ticaret açığı verecekmiş. OVP'nin iki yüzü vardır. Biri hükümetin vaatleri, diğeri de ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşlarına açık talimat. Türkiye, akranları arasında dünyada dış borçları en yüksek olan ülke olmasına rağmen OVP'de içkin kamu talimatı dış borçları arttıracaktır. Daha fazla dış borç temin edilemeyeceği veya alacaklarını döndürmeye razı olmayabileceği günler, yani Türkiye ekonomisinin tökezleyebileceği günler hiç kimseye sürpriz olmaz artık.
Faruk Çakır 7 Eylül tarihli Yeni Asya gazetesinde eğitimden tasarruf olmaz başlıklı yazısına yer veriyor. Virüs salgını sebebiyle okullardan uzak kalan öğrenciler yeni eğitim yılının başlaması sebebiyle okulları şenlendirdi. Ders zili çaldı ama esasında bu zil dertlere haber veriyor. Üzücü ama herkesin bildiği üzere milyonlarca öğrencinin okula gittiği ülkemiz eğitimde arzu edilen seviyede değil. Bazıları bu tespite itiraz edebilir ama Türkiye'yi idare edenler bile eğitimde ve kültürde arzu ettiğimiz seviyelere gelemedik itirafında bulunuyorlar diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Sanal alemdeki bazı yorumlara bakılırsa Türkiye'deki eğitim iyi ve pek çok ülkeyi geride bırakmış durumda. Eğitimin sadece para işi olmadığını görmek istemeyen bu anlayışla bir yere varmak mümkün olur mu? Tabii ki eğitim için para gereklidir ama para ve maddi imkan tek başına işe yaramaz. Eğitim işi bir yıllık değil, belki bin yıllık planlamalarla, hedeflerle ve gayretlerle ancak arzu edilen seviyeye gelir. Ve çok daha önemli olan iyi öğretmenleri yetiştirebilmektir. İhtiyacı karşılayacak sayıda ve tabii ki iyi kalitede öğretmen yoksa eğitim sisteminin iyi işlemesinden ve mezun olan öğrencilerin başarısından bahsetmek mümkün olur mu? İhtiyacı karşılayacak kadar iyi öğretmenler bir yana, bugün itibarıyla yeterli sayıda öğretmenin olmadığı bir gerçekle karşı karşıyayız. Sendikalara her fırsatta öğretmen açığından bahsediyor. Diyelim ki 10 bin öğretmen açığı var. Bu açıkla, bu öğretmensizlikle kaliteli eğitim yapılabilir mi? Eğitimciler bile bu sayının çok daha fazla olduğunu zaten ifade ediyorlar. Farz ediniz ki 10 bin değil de 5 bin öğretmen açığı var. Bu bile bir nakisi olmaz mı?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinin gençlere olan değerli bakışı.
Değerli dinleyiciler, Dinin Gençleri Olan Değerli Bakışı isimli dizi sohbetimizin 4. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Gençlerin ilmi yolunu takip ettiği topluluklar onur ve gurur duymaktadır. Çalışkan ve bilimi seven gençler, diğerlerinden daha fazla keşfetme ve yaratıcılık duygusuna sahip oldukları için gençliğin cesur gücüyle tüm engelleri aşarlar ve büyük başarılar elde ederler.
Dini öğretilerde şeref bilimin gölgesinde kazanılır ve ilim peşinde olan bir millete sahip olan toplumun gururlu, canlı ve dinamik bir toplumdur. İslami rivayetlerde gerçek bilim, müminin yitirdiği şeydir ve gençlik dönemi bilim öğrenmek için en iyi fırsattır. Büyüklerin de dediğine göre gençken cehaletle savaşmalı ve yaşlılık için bilgi biriktirmelisiniz. İslami öğretilerde zikredilen hassas ve ilginç noktalardan biri bilimin takva ile birlikte olmasıdır. İmam Ali Aleyhisselam bu ilişki hakkında şöyle diyor. Ey gençler! Kendi kişiliğinizi nezaketle ve dininizi de bilim ile koruyun. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bakışında bir insanın kişiliğini doğru eğitim ve terbiye ile nezaket seviyesine ulaşır ve bilim ise takva ve dindarlık ışığında gelişir. Böyle zekice bir sözün söylenmesinin sebebi ilim öğrenmekle takvanın birlikteliği, gencin ilmin öğrenirken kendisini daima Yüce Allah'ın kulu olarak görmesine ve kibir ile gururuna kapılmamasına vesile olur. Öte yandan ilim eğitiminde de insanlara hizmetle neticelenen Allah'ın razı olduğu bir istikamet seçmeli, insanlığa zarar veren ilimleri terk etmeli, onlara gitmemelidir. İlim ve ilmin elde edilmesi sadece İslam'ın öğretilerinde değil, bütün büyük filozofların sözlerinde hatırlatılmıştır. İran atasözlerinde şöyle denir. Doğumdan ölüme dek bilim öğrenin. Bu da her yaşta ilim sahibi olmak insanı süsler ama İlim öğrenmek için en doğru zamanın gençlik olduğu anlamına gelir.
Gençlerin ilmi yurunu takip ettiği topluluklar onur ve gurur duymaktadır. Çalışkan ve bilimi seven gençler diğerlerinden daha fazla keşfetme ve yaratıcılık duygusuna sahip oldukları için gençliğin cesur gücüyle tüm engelleri aşarlar ve büyük başarılar elde ederler. İran'da Amerika ve müttefiklerinin sert yaptırımlarına rağmen gençler yeni bilim ve teknolojiye erişebildiler. Nükleer bilim, kök hücre bilgisi, radyo farmasötiklerin üretimi, gelişmiş askeri teçhizat, veysiz tarım ve sera ürünleri ve en son olarak da Kov-İran Bereket adı verilen korona aşısının geliştirilmesi, İran'da genç bilim adamlarının ısrarlı ve çalışkan çabaları ile elde ettikleri ve ülkenin onur ve ihtişamına neden olan keşiflerdir. Her ülkenin büyüklerinin gençliği olan güveninin sonucu, bilimsel buluşların ve geleneklerin, büyümenin ve gururun sonucudur. Bu sebepledir ki Allah Resulü'nün büyüklere gençlerle ilgili pek çok tavsiyesi vardır. En çekici tavsiyelerden biri şudur. Gençlerinize kendi aranızda yer açın, yani gençlere saygı duyun ve onlara özen gösterin ve onlara yeni şeyler öğretin.
Birçok alim ve genç öğrenci yetiştiren İmam Sadık Aleyhisselam gençlik çağında ilim öğrenmenin önemi hakkında şöyle buyurmaktadır. Gencinizi iki durum dışında görmek istemiyorum. Bir bilim adamı veya bir öğrenci olmak. Çünkü değilse başarısız olmuştur. Bilgi edinmenin önemi konusunda sizi ilginç ve gerçek bir hikaye dinlemeye davet ediyoruz.
Thank you.